Katre-i Matem, İskender Pala, 7. ayrım. Ardından muhtesipleri, asesleri ve zabitleri gelmeye başlamışlardı birer ikişer. Tam bir gün hiç durmadan, uyku uyutmadan ve dinlendirmeden kah ayakta, kah oturarak, kah falakaya asarak ve kah mengeneyle sıkıştırıp kazıklarda gerdirerek dövmüşler, etini vurmuşlar, aç ve susuz bırakmışlardı. Hepsi de Galata'daki işkencecilerin çeşitlerinden, dayanılmazlığından dem vuruyor, cinayetini itiraf ederse kendisi için belki kurtuluş olacağını söylüyorlardı. O ise kendini Nakşigül'e kapatmış, onun olmadığı bir dünyayı algılamayı istememiş ve belki de bu yüzden bütün o işkencelere, dayaklara karşı zihnen direnmeyi başarmış, hatta Nakşigül'den kendisine tek hatıra olarak avucunda bulduğu ikiz lale soğanının yarımına sımsıkı sarılmış, onu hiç kimseye göstermeden avucunda sıkıp durmuş, sanki eliyle sevgilinin elini tutmuştu. Acı çekiyor, dayak yiyor, burnu kanıyor, canı yanıyor ama sessiz kalıyordu. Bütün bir gece ve gündüz böyle geçmişti. Defterdar iskelesi hizasında, cevahirci yalısı açıklarında, Haliç'in gitgide kararan sularında takılı kalan gözleri, akşam kendisini bir yandan dövüp bir yandan da sorguya çeken adamın hayaliyle yeniden ürperdi. Aseslerin en iri cüsseli olanıydı bu ve burnundan soluyarak öylesine bir tehdit savuru vermişti ki, ''Seni Nakşigül gibi diri diri kesmem de gerekse suçunu söyleteceğim.'' ''Ne dedin sen?'' Adam afallamış ürkmüştü, sonra daha yüksek sesle bağırmıştı. Neden şaşırdın? Nakşigül'ü diri diri kestiğini söylememden rahatsız mı oldun? Cani herif. Daha iki akşam önce bu saatlerde birbirlerine sarılıp aşk neşideleri fısıldaştıkları Nakşigül'ün parçalanmış bedeni geldi yeniden gözlerinin önüne. Denizin dalgalanışıyla birlikte sallanan kayığın ritmine uyarak beyni zonklamaya başladı. Her şeyi, evet her şeyi yeniden irdelemeliydi. Madem adam öyle demişti, Nakşigül'ün diri diri kesilişi üzerine her şeyi gözden geçirmeliydi. Gördüklerini midesi bulanarak zihninden geçirdi. Karısının kollarından biri kapının mandalına asılmış, diğeri tavana bağlı olan ipte sallanıyordu. Dizlerinden kopartılmış uyluk ve ayakları ocak boşluğunda haç misali birbirine çatılmış, bacaklarının etleri kas çizgisinde ortadan ikiye yarılmış, kemikleri ortaya çıkarılmıştı. Göbeği çevresinden başlayarak göğüslerine kadar gövdesinde sinir ve kızıl etler vardı. Gerdirilip pencere camına yapıştırılmış bir parşömeni andıran kanlı deri parçası oradan yüzülmüş olmalıydı. Odanın her yeri kan idi ve her tarafa saçılmış altınlar vardı. Sanki bu kan kasten çevreye dağıtılmış, her şeye ve altınlara özellikle bulaştırılmış gibiydi. Bir tek yer hariç. Nakşigül ile başını koydukları yastık. Yatağın enine uzatılmış lavanta kokulu bu yastıkta bir tek damla bile kan yoktu. Güneş doğarken Nakşigül'ün başı, akşam yattığı şekilde hala onun üzerinde uykuya devam ediyor gibiydi. Yastığa paralel uzanan sol kolundaki boşluğu hissettiğinde yastığın tertemiz olduğunu çok iyi hatırlıyordu. Zihni yeniden bulandı, dengesini kaybetti. Gördüğü işkence ve yediği dayakların etkisindeydi. Aklına takılı kalan soruyu içinden tekrarladı. Demek biri ya da birileri Nakşigül'ü diri diri kesti. Zihnini toparladığında ikinci soruyu düşündü. Peki Nakşigül'ü kesenlerden biri beni sorguya çeken o adam olabilir mi? Sonra uzun müddet aklı buna takılı kaldı. O adamın sorgulama cümlesinde kullandığı Nakşigül gibi ifadesini bir hakikatin habercisi olarak mı, yoksa bir benzetmenin hoyratlığı diye mi anlamak gerekirdi? Arkadan gelen cümle adamı masum gösteriyordu ama ya sonraki afallamasına ne demeliydi? Adam, seni Nakşigül gibi diri diri kesmem de gerekse demişti. Bu cümleden ne anlamak gerekirdi? İşte o anda kararını verdi. Ölümü istemekle her şeye tepkisiz kalmakla hata etmişti. Nakşigül için bir şey yapması ve katillerini bulması daha önemliydi. Ellerini bağlayan kaytanın gevşekliğiyle ilgilenmeye o anda başladı. İçinde sevgili olmayan dünyanın yok olması temennisi de, Nakşigülsüz bir hayatın beyhude olduğu fikri de birden ters yüz oluverdi. Üç hafta ve bir gece de olsa yaşadığı en anlamlı zaman adına sevgili edindiği ve birlikte uyuduğu tek insan adına, onun uğrunda onun için bir şey yaparsa hayatını yeniden anlamlı kılabilir, aksi takdirde kendini affedemezdi. Evet, evet, doğrusu buydu. Tomurkhane Kayığı Kasımpaşa açıklarına geldiğinde tersane önlerinde bir kapıdan düğünü olduğunu gördü. Denizin üzerinde 100 kadar kayık, ortalarında bir de kalyon vardı. Kayıklar ve kalyon ışıl ışıl mumlar ve fenerlerle donatılmıştı. Evlenen muhtemelen patrona gemisi olan kalyonun kaptanı, kayıklarla onları teşhi edenler de bütün donanmanın tayfaları ve damadın ayaktaşları olmalıydı. İstanbul'da son yıllarda bu tür derya düğünleri moda olmuştu. Eskiden yazda baharda mehtaba çıkılır gibi şimdi de Haliç'te ışıl ışıl düğünler yapılmaya başlamıştı. Kış gelip Haliç donduğu zaman da kayarak eğlenilen düğünler ve deniz üstü şenlikleri yapılıyordu. Bu düğün ve şenliklerin en cazip tarafı bol içki tüketilmesiydi. Çünkü kontrolü yapılamıyordu. Gerçi içki yasağı 10 yıl geride kalmıştı ama yine de şehirde açıktan açığa müskirat ve mükeyyifat tüketilmesine müsaade edilmiyordu. Sıra denize gelince içkiyi içen şarap kabağını veya fıçısını denize bırakıveriyordu. İşte o kadar. İhtisap ağasının kayıklar arasında dolaşıp hangi fıçıyı denize kimin bıraktığını arayacak hali yoktu elbette. Şahin o anda hapishane kayığında değil de bu düğün kayıklarından birinde olmayı hayal etti. Kayıkların kalabalıklığına bakılırsa bu akşamki düğün oldukça tantanalı geçeceğe benziyordu. Şarkılar, türküler, naralar, küfürler, çakar almaz veya karabina patlamaları, havai fişekleriyle bu düğün tam da zamaneye uygun bir şölendi. Evlenmeden evvel eski arkadaşlarıyla bu türden uçuk kaçık düğünlerde tükettiği neşeli zamanları hatırladı. Dudağında hüzün dolu bir gülümseme belirdi. Sandal Kasımpaşa hizasına yaklaştığında kendisini götürmekte olan muhafızlardan biri yanında taşıdığı torbadan küçük bir ağ parçası çıkardı. Dalyanlarda kullanılan cinsten idi bu ağ. Ve muhafız sandalın içindeki büyük gülleyi ağın içine yerleştirip arkadaşına seslendi. Yer değişelim de beyzademizin ayağını bağlayayım. Şahin Haliç'in derinliklerini boylamak üzere olduğunu o vakit anladı. Gözleri döndü, ellerindeki ipi bir an evvel çözmek için daha da zorlanmaya başladı. Hamlacılar muhafızın yaptığına itiraz etmiyorlardı. Muhafız ise yer değiştirmek üzere birlikte ayağa kalktılar. İşte olan o sırada oldu. Hamlacılar muhafızlara yol açmak için eğilip bükülürken, arkalarından gelmekte olan bir basmacı kayığı, bütün hamulesi ve süratiyle Tomurkhane kayığına kıçtan bindirdi. Sanki kayıkçı dümene hakim olamamış gibi şiddetli bir çarpmaydı bu. Hatta belki kasten bir hücum olduğu bile sanılabilirdi. Akşamın alacakaranlığında olan olmuştu. Kayıkta herkes bir şeylere tutundu ve dengeyi sağlayabilmek için kimisi sağa, kimisi sola doğru hamle yaptı. Fakat muhafızlardan biri denize düşmüştü. Diğeri arkadaşına elini uzatmak için kayığı yana yatırdı. Şahin bileklerindeki iplerden kurtulmak için mücadele ederken, hamlacılardan biri küreyi omzuna bindirip onu denize düşürdü. Belki bir dakika sonra muhafızların onu atacakları derinliklerdeydi şimdi. Önce ellerindeki bağlardan kurtulmalıydı. Durmadan yüzdü, yüzdü. 10. sual. Öldürmeye mi getirmişlerdi, ölümü göstermeye mi? Odada 3 kişiydiler. Duvarda raflar, raflarda şişelere, su kabaklarına, küçük susaklara doldurulmuş ezalar mevcuttu. Pencereden vuran güneşin altına bir peyke konulmuş, üzerine de örtü serilmişti. Hekim elindeki falçataları ateşte kızdırırken bozuk bir Türkçe ile sordu. İsmin nedir Paşazadem? Birden Ahmet demek geçti içinden. Aslında bundan böyle Ahmet adını kullanması iyi olabilir, onu peşine düşenlerden korurdu. Ama birden annesinin vasiyeti geldi hatırına. Daha 12 yaşından itibaren ona Şahin oğlum, Şahinim, Şahin beyim demiş. Hatta kendisiyle gurur duyduğu günlerde Şehzade Şahinim diye iltifatlarda bulunmuş. Ama mutlaka Şahin diye çağırmış ve ölmeden bir gün önce de Şahin adını kullanacağına dair yemin ettirmişti. Şimdi onun adını bir tek kazasker İshak Ahmet Efendi olarak bilir. Ama o da Şahin derdi. Haliç köylerindeki çocukluk arkadaşları ise eski adını çoktan unutmuşlardı. Üstelik hareketlerini herkesin Şahin gibi kahramanca bulması, ona Şahin olduğunu hissettirmesi de ayrıca hoşuna gidiyordu. Gerçi şimdi kimlik değiştirmeye ihtiyacı vardı ama bunu başka yoldan yapmak üzereydi. Şahin dedi adım, Şahin. Mükemmel, mükemmel, zar Şahin'a ben zadalım seni. Macar devşirmesi olan hekimin işini iyi yaptığını ve tabii sır saklayabildiğini söylemişti arkadaşı. En güzel haber ise onun 2 gün sonra İstanbul'dan bir gemiyle Beyrut'a gidecek olmasıydı. Muayenehanesini içindeki bütün eza ve aletleriyle birlikte yeni bir hekime satmıştı bile. Hekim efendi ameliyat için hazırlıklarını tamamlayınca Şahin'e temiz örtünün üstüne sırt üstü yatmasını söyledi. Acıyı fazla hissetmemesi için verdiği afyon macununu tükürmediğinden emin olmak için ağzını kontrol etti. Ellerini ve ayaklarını bağlayıp hareket edemeyecek şekle getirdi ve onu buraya getiren eski hastasına işaret etti. Şimdi arkadaşının üzerine oturazak ve asla kıpırdamasına müsaade etmeyazaksın. Tamam efendim, etmem. Üzülme hekim efendi, ben sıkarım dişimi. Hekim Şahin'in bu teminatına yalnızca gülümsedi, çenesini kayışla bağladı ve başının iki yanındaki tamponları sıkıştıran mengenelerin mekanizmasını çevirirken mırıldandı. Görezeyiz bakalım. 2 gün sargılar açıldığında elindeki paslı aynaya hayretle bakıyor, inanamıyordu. Gerçekten de çehresine Şahin'i andıran bir eda gelmişti. Kaşlarının uçları şakaklarına doğru yukarıya kaldırmış, ortası da neredeyse birleştirilmişti. Burnunun yay eğriliğini belirginleştiren belki de bu idi. Rahmetli anneciği kendisini bu yüzde görse tanıyamazdı. Hekim yalnızca kaşlarda oynama yapmıştı ama sonuç fevkaladeydi. Şimdi daha bir gururla hareket ediyordu. Hastasının yüzündeki hayretle karışık sevinç emarelerini görünce şaka yaptı. Bir de bıyıkların uzlarını aşağıya doğru uzatıp kazan kulbu gibi kalınlaştırırsan artık gelin hanım seni zar başkası bu herif deyip yatağa almaz. Şahin bir daha asla gelin hanım ve gelin hanıma ait bir yatak olmayacağını düşünürken hekimin elini sıkıca tutmuş minnetlerini bildiriyordu. Kendisine minnet duyacağı biri daha vardı elbette, ona döndü. Teşekkür ederim Seyrek Basan kardeşim. Bir gün bu iyiliğini ödeyeceğim. Seyrek Basan Osman 3 gün evvel Kasımpaşa açıklarındaki derya düğününde çakır keyif bir halde sandalından ona el uzatan bir Levent idi. Denizi düşünce ellerindeki kaytanları çözememiş ama ayaklarını bileklerin arasından geçirip yüzmeyi başarmıştı. Kapıdan düğününün kah denize düşen, kah atılan, kah atlayan ayyaş kalyoncularından biri gibi deniz üstüne çıkınca çakır keyif Leventlerin olduğu bir sandalı gözüne kestirip sanki oynarken denize atılmış bir kadırgalı gibi küreklerine abordo olmuştu. Galata tomruğunda cendereye sokulup sonrasında tersane zindanında çürümeye giderken bahtiyar bir tesadüf onun karşısına Seyrek Basan'ı çıkarmıştı. Bunun için Allah'a her fırsatta teşekkür edecekti. Çünkü o sırada kendisine Hızır gelseydi ancak Seyrek Basan kılığında gelirdi. Bir kadının aşkı yüzünden Akdeniz adalarından kopup İstanbul'a savrulmuş haneberduşun biriydi Seyrek Basan. Şahin'in o gece sayıklamalarından aşk yarasını keşfetmiş, ona acımış bir kaçak olduğunu anlayıp daha kendisi hiçbir şey söylemeden onu Macar hekime götürmüştü. Üstelik biriktirdiği 3-5 kuruşunu da ameliyat masrafı yaparak. Tersanede yiğitler yatar derlerdi de inanmazdı. İşte onlardan birini tanımıştı. Derya düğününden sonra peşine düşen olmamasını kayıktakilerin denizde boğulmalarına yordu. Sonra bunun ne derece yanlış bir algılama olduğunu düşündü. Muhafızlar için doğru olsa bile Haliç'te hamlacılık yapan gizli aseslerin boğulmalarını düşünmek çocukluk sayılırdı. Bunlar Haliç'in dibini bile biliyor olmalıydılar. Kendisini denize atmak için Kasımpaşa açıklarına kadar beklemeleri de bunu gösteriyordu zaten. Takip edememişler miydi, etmemişler miydi? Öldürmeye mi getirmişlerdi, ölümü göstermeye mi? Eğer Nakşigül için bir şey yapmam gerekiyorsa o şey, bütün bu esrarı mutlaka çözmekten ibarettir. 11. sual. Külhan'ın kimliksiz hayatlarına sığınmak. Neden? Layhar'ın çocukları, burası baba yurdudur. Burada senin benim yoktur. Hepimiz kardeşsiniz. Bir anadan, bir babadan olanlar birbirlerini boğazlarlar. Oysa analarını, babalarını bilmeyen Layhar'ın çocukları birbirini tek vücut bilirler. Kardeşine iğne batırıldığında acısını kendi vücudunda duyacaksın. Bu kefene sağlığında girenler ölünceye dek birbirlerini ayrı görmezler. Bu ikilikte birliktir. Bu senin sağ elindir, sen de bunun sol elisin. Biriniz sağınızı, diğeriniz solunuzu görürsünüz. Vücudunuz bir, başlarınız ikidir. Ömrünüzün sonuna kadar birbirinizi görür, gözetirsiniz. Burada bu senindir, bu benimdir, yoktur. Az çoğu artırır. Çok hepinizi besler. Kazan birdir, hepinizi doyurur. El-Fatiha. Böyle dua okuyup onları kardeş etmişti Külhancı Baba. Sonra da layhar aşkına bir ziyafet başlamış, neşe sabaha kadar sürmüştü. O akşam yazık ki dillere destan İstanbul'un karanlık yüzüne iki çaresiz can daha savrulmuş, kimliksiz dilencilerin sayısına iki zavallı daha ilave olmuştu. Layhar, Gazneli Mahmut zamanında Gazne'de yaşamış yarı meczup bir adamdır. Hamam külhanında yatar. Üzüm tortusu ile geçinir. Kahınlar gibi gayipten haber verir. Ermişler gibi keramet gösterir. Şaraptan gayrı nesneye itibar etmezmiş. Ünlü şair Hakim Senai, Gazneli Mahmut'u öven bir kaside yazdığı zaman, Senai kınamış, ona dünyanın geçiciliğini anlatmış, hakiki sultanı unutup geçici sultanlara itibar etmenin boş olduğundan dem vurmuş ve başta Senai olmak üzere yanında sözünü dinleyen müritler edinmiş, hatta sonraki çağlarda hamamların külhanında şaraba ve esrara bulanmış dumanlı kafaların piri olmuştu. Apaş tekkesi denilen külhandakiler, pirleri Layhar'ın bir gün muhteşem ve muazzam bir horoz olarak uçup gittiğine inandıkları için, hala horozların öttüğü saatte külhandan çıkıp sokaklara dağılıyor, akşam horozların tünediği vakitte yatıyorlardı. İki genç külhana geldiklerinde bir sevinç ve kurtuluş umudu içindeydiler. Şehrin sokaklarında, çarşılarında dilenmeye, kovulmaya, sırnaşmaya razı oluşları da külhanda etleri kesilip kanları şarap yapılsa bile ses çıkarmayacak kadar itaatkar olmaları da hep bu umudun peşinden sürüklenmekten ibaretti. Külhanda Bektaş tekkeleriyle bağlantılı bir hayat akıyor ama içindekiler Yeniçerilere pek aldırış etmiyorlardı. Eskiden tekke, Yeniçeri kahvehaneleri ve külhan üçlüsü birbirine bağlı bir yapılanma içindeyken, son birkaç yıldır buna aldırış eden olmuyordu. Zaten külhanlarda barınan beylerin çoğu tarikatla, tekkeyle veya onun içindeki felsefelerle pek ilgilenmiyor, Alevilik nedir, Bektaşilik nedir anlamıyorlardı. Bildikleri burada kaldıkları sürece serazat ve sorunsuz bir hayat yaşayabilecekleriydi. Çoğu sokaklardan geldiği, bir anne ve baba eğitimi almadığı, hatta anne ve babaya sahip olmadığı için burada rahat ediyorlar. Her hareket veya günah serbestçe işlenebiliyordu. İki kardeş birbirlerini yavaş yavaş tanıyor ve sırlarını, dertlerini öğreniyorlardı. Gündüzleri deste başının kendilerine bulduğu işi yapıyor, dileniyor, aşırıyor, meydan süpürgesini alıp çamurlu yolları temizliyor. Akşamları apaş tekkesine dönüp kah türkü ve gazel söyleyenleri dinliyor, bazen bağlama çalanların yanık türkülerine dalıp gidiyor, kumar hariç tavla, aşık veya satranç oynayanlara iştirak ediyor ve bütün yorgunluklarıyla küllerin üzerinde destelenip uyuyorlardı. Zemini kül döşeli dikdörtgen külhana sıcak kül serpmek, odayı ikiye ayıracak şekilde ortaya konulmuş olan uzun tekneye kor yığmak, artık ikisinin göreviydi. Külhan beylerinden beşi ateşin bir yanına, diğer beşi de öteki yanına ayaklarını ateşe uzatacak şekilde taban ateş yatmadan evvel başlarının altına birer çuval getirmek de gecenin son vazifesi oluyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 69, devamı 8. ayrımda.